Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam sizlere Düşünce, Kültür ve Edebiyat Dergisi Ay Vakti'nin Eylül-Ekim 2014 sayısından Necip Fazıl ve Tasavvuf Kültürü başlıklı bir inceleme aktaracağız. Yazının müellifi Bilal Kemikli. Belirtmek gerekir ki Necip Fazıl şiiri her ne kadar öncesi ve sonrasına açılan iki kanatlı bir kapı olsa da esas itibarıyla tasavvuf, başlangıcından itibaren onun şiirini besleyen ana damarlardan biridir. Yani onun bir mürşide bende olmadan evvelki kimi şiirlerinde de mistik muhayyilenin müessir olduğunu söylemek mümkündür. Bu meyanda Yunus Emre ve Mansur şiirlerini hatırlayabiliriz. Necip Fazıl 1926'da kaleme aldığı Yunus Emre başlıklı şiirinde bu ağacının köklerini besleyen asıl kaynağa dikkat çeker. Bu kaynak Türkmen kocası Yunus Emre'dir. Şöyle sesleniyor. Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında. Ayağımda zincir, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında o kadar kaynat ki buhara benzet. Bekletme Yunus'um, bozuldu bağlar. Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar. Veriyor ayrılık dolu semalar. İçime bayıltan acı bir lezzet. Rüzgara bir koku verir ki hırkandan, geleyim mizine doğru arkandan, bırakmam tutmuşum artık yakandan, medet ey dervişim, Yunus'um medet. Bir arayış ifadesi olarak da telakki edilmesi imkan dahilinde olan bu şiirde, Yunus'u Sehli Mümteni ile söyleten pişme evresine ilişkin talepler dikkat çeker. Pişme evresinin tasavvuf literatüründeki karşılığı seyr-i sülüktür. Bu da ancak bir mürşidin izini sürmekle gerçekleşebilecek bir eğitim ve öğrenim sürecidir. Peki mürşide nasıl erişilecektir? Şair bu erişin kodlarını da çözmüştür. Yunus'un yakasından tutup onun sevkiyle yola girmek. Necip Fazıl'ın bu şiiri ondaki arayışın köklerine atıfta bulunması bakımından önemlidir. Necip Fazıl'ın Yunus Emre şiirinden 4 yıl sonra 1930'da tasavvuf tarihinin ve kültürünün renkli simalarından ve irfani şiirin mümtaz temsilcilerinden biri olan Hallâc Mansur'u klasik şiirimizdeki mazmunlaşan haliyle yani şehidi ışk yönüyle şiirine konu ettiğine şahit olmaktayız. Menkıbevi anlatının şiir dilinde kazandığı zirveyi tescil eden bu şiir, kısa küreğin manevi kahramanlarından birisi olarak Hallaca yüklediği anlamı tebellür ettirmektedir. Mercan uçuk dudağında kan, inci inci soluk sakağında ter. Ne baş yedi, ne kan içti bu meydan. Bu meydan aşık atan canını ister. Tatlıydı akrebin sana kıskacı, acıya acıda buldun ilacı. Diyordun, geldikçe üst üste acı, bir azap isterim bundan da beter. Sana taş attılar, sen gülümsedin, dervişin bir çiçek attı inledin, bağrımı delmeye taş yetmez dedin, halden anlayanın bir gülü yeter. Bu iki şiir, Çile'de Kahramanlar bölümündeki Köroğlu ve diğerleriyle birlikte yerini almaktadır. Dolayısıyla onun kahramanlarından biri olan Yunus Emre ve Hallaç, irfani şiirin müessir şahsiyetlerinden olmanın yanında, klasik şiirimizin tedaileri içerisinde de önemli referans noktalarıdır. Şu halde bu örnekler, Necip Fazıl'ın henüz dervişlik dönemi öncesinde geleneğe bağlı kalarak, yeni şiirler yazma gayretinde olduğuna delalet eder. Bunlar başta Ölünün Odası, Çan Sesi ve Boş Odalar olmak üzere şairliğinin ilk evresinde nazmettiği temalarla mukayeseli olarak okunduğunda dikkat çeken şiirleridir. Söz konusu ilk dönem şiirlerinde korku, yalnızlık ve terk edilmişlik gibi duyguların yanında felsefi anlamda varoluşçuluğun izlerini aramakta imkan dahilinde görünebilir. Ancak esasen şairin dimağında gizliden gizliye bir irfan sofrasının izlerini yakalamak mümkündür. Kısacası, vurgulamak istediğimiz husus Necip Fazıl şiirinin daha ilk evresinde de metafizik temel belirgin bir mahiyette varlığını muhafaza eder. Necip Fazıl şiirindeki metafizik temelin köklerini öncelikle ailede aramak icap eder. Büyük dedesi Maraş müftüsü Kısa Kürekoğlu Ahmet Necip Efendi'den itibaren, dedesi Mehmet Hilmi Efendi ve nihayet babası Abdülbaki Fazıl Bey, dönemleri gereği başta Hafız-ı Şirazi olmak üzere klasik ve irfan şiirini besleyen kaynaklardan haberdar olan ve bunları evlerinde okuyan ve okutan kimseler olarak bilinmektedir. Haddi zatında tekke ve zaviyelerin ilgasıyla alakalı kanun hayata geçirildiğinde henüz 20'li yaşlarda olan bir şairle karşı karşıyayız. Onun bu yaşa değin irfani hayatı besleyen tekke ortamlarında bulunmuş yahut o ortamlara hayat veren manevi dinamiklere nüfuz etmiş olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Öte yandan Mektebi Fünuni Bahriye'de okurken başta Yahya Kemal, Hamdullah Supi ve İbrahim Aşki gibi devrini farklı açılardan temsil eden münevver hocaları tanımıştır. Bu itibarla şairin, her ne kadar Yahya Kemal şiiri üzerinde farklı görüşleri olsa da başlangıçta bir şekilde en azından gelenekten beslenme açısından onun etkisinde kalmış olması muhtemeldir. Keza Hamdullah Supi'nin ritmik edasının ve İbrahim Aşki'nin manevi, metafizik çehresinin onda makes bulduğu ileri sürülebilir. Şu halde Necip Fazıl'da doğrudan doğruya tasavvufi bakış açısı ve tema açısından olmasa da onun söyleyiş tarzındaki metafizik zemin ve kaygıların kökleri çok eskiye gider. Fakat şiirindeki poetik dönüşüm Kaşgari dergahının eski hadimlerinden ve Medresetül Mütehassisi'nin tasavvuf muallimlerinden Abdülhakim Arvasi'ye bağlanmasıyla birlikte başlayacaktır. Bağlanma. Bağlanma bir yola girmek, inabe almak, derviş olmak anlamında kullanıldığı gibi bir üst akla teslimiyet olarak da değerlendirilebilir. Üst akıl, kamil insanın aklıdır. Manevi ilimleri inisiyatik bir silsileyle tefeyyüz eden kamil mürşit, İçinde bulunduğu irfani mektebin usul ve erkanı çerçevesinde talip yahut salik olarak da ifade edilen müridi talebeyi yetiştirir. Bu itibarla manevi ilim yahut ledünni bilgi bir yola girerek geleneksel formlara bağlı kalınarak elde edilen bir ilimdir. Her ne kadar bu ilmin teorik yönü kitaplarda münderitse de, yolun sırları satırlarla kayıt altına alınan eserlerden ziyade sadırdan, diğer bir ifadeyle Mürşid-i Kamil'in meclisinde tahsil edilir. Buysa ancak aşkla ve dolayısıyla bağlanmayla mümkündür. Necip Fazıl, Arvasi'nin huzurunda bağlanma zevkine ermiştir. Bu bağlanmayı şöyle dile getiriyor. Benim efendim, ben sana bendim. Bir üfledin de yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun, aleme pendim, benim efendim. Şairin büyük inkılap olarak nitelendirdiği bu bağlanma, belli ki uzun soluklu bir muhasebenin neticesidir. Fakat öyle uzun süreli muhasebe neticesi midir? Bunu sormak lazım. Şu var ki şairin Paris'ten devşirilen seküler ve bohem hayatın yüklerinden arınma isteğini, köklerine dönme ve arınma arayışını yukarıda işaret edilen şiirlerden ve başka mısralardan da tespit etmek mümkündür. Fakat mevzumuz bu değildir. Biz burada sadece bir bakışın, bir nazarın onun bendini yıktığına işaret etmek istiyoruz. Şöyle diyor. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Bir kerecik bakılan gözlerle bağlanan şair, Bu bakışla birlikte ruhuna çakılan büyük temel çivisinin her zaman farkında olmuştur. Bu büyük temel çivisi semazen tahtasındaki çiviye benzer. Pergelin sabitesidir. O sabite Arvasi'nin temsil ettiği Halidi Nakşi geleneğinin esasını teşkil eden Şer-i Şerif'tir. Bu bağlanmanın neticesinde içine girilen dünya köklerine dönme idrakini vermiştir. Bu meyanda çokça zikredilen bir beytinde ifade ettiği gibi, tam 30 yıldır gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtan şairin duran ruh saati yeniden asli mecrasına muvafık çalışmaya başlamıştır. Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Necip Fazıl'da bağlanmanın hasılası iki şekilde tecelli eder. İlkin şairlik vasfında bir yenilenme, şiirde yeni temalar, yeni söyleyiş, hayata yeni bir göze bakış. İkinci olarak dini, tasavvufi telifat ve neşriyat. Özellikle dini neşriyatın azaldığı, tasavvufi düşünce ve sanatın tezyif edildiği bir dönemde, onun şairlik vasfının üzerine müelliflik, muharrirlik ve naşirlik gibi yeni sıfatlar eklemesi önemlidir. Dolayısıyla Necip Fazıl'da klasik tarzı bir dervişlik ve sufi şairlik vasfını aramak durumunda olmamalıyız. O özellikle de itibarsızlaştırılan, tezyif edilen ve meşruiyeti yitirilmek istenen bir alanı modern şiirin imkanlarıyla yeniden gündeme getirdi. Mesele budur. Bir hareket adamının Abdülhakim Arvasi'nin kurduğu irfan sofrasında büyük doğu idealini bulması, bundan daha öte bir bağlanma tezahürü aramamak iktiza eder. Necip Fazıl Mürşidine 1934 yılında erişmiş ve bu erişme hali üstadının 1943 yılında Beka semtine göçüşüne değin maddi planda devam etmiştir. Kronolojik açıdan 9 yıllık bir zamanı kapsayan bu süreç, şairin yenilenme ve kendine gelme sürecidir. Bu konuda özellikle o ve bende dikkat çeken ifadeler kullanır. Mesela şöyle der: "Muhakkak olan şuydu ki, ben kendilerini tanımadan dik bir kaya üzerinde gururla dünyaya karşı dikilmiş uyuz bir keçiyken, tanıdıktan sonra memeleri şiş, patlayasıya şiş bir koyun oldum." Koyun, bereketin, üretimin sembolüdür. Gerçekten de bağlanma süreci, edebi fikri açıdan inkişaf eden bir dava adamına hayat vermiştir. Bunun hasılası olarak başka büyük kapı, sonradan o ve ben olmak üzere tasavvuf edebiyatındaki menkıbe geleneğinin modern bir numunesi olan Halkadan Pırıltılar, Tanrı Kulundan Dinlediklerim, Yunus Emre, İbrahim Edhem ve Batı Tefekkürü ve İslam gibi eserlere hayat vermiştir. Elbette Çöle inen Nur, İman ve İslam Atlası, Hazreti Ali ve Peygamber Halkası gibi dini edebiyat alanında da dikkat çeken eserler kaleme almıştır. Necip Fazıl'ın bağlanma süreci, klasik anlamda bir seyri sülük aramamak için biz özellikle onun sufiliğini bu şekilde ifade etmek istiyoruz ve bu süreçte yaşadığı haller Peyami Safa'nın ve diğerlerinin ileri sürdüğü metafizik kaygıdan çok öte başlı başına bir varoluş meselesidir. Varoluş meselesidir zira bunu onun hayat verdiği eserlerinde Allah'ı arayan sanat telakkisinde ve inandığı değerleri yaşama ve savunma noktasında gösterdiği tavizsiz harekette görmek mümkündür. Keza tasavvufi bir kavram olan çileyi Erbayin ve Halvet şiirlerini derc ettiği esere isim olarak seçmesi iç cenk veli ölmeden ölenlerin töresi mısrağında ifade edilen manaya muvafık olarak varlık bilincine verdiği öneme delalet eder. Zaten tasavvuf da bu değil midir? Bir varlık bilinci kazandırmak, bu meyanda mürşidinin Rabıtayı Şerife ve Er-Riyaz-ı Tasavvufiye, Tasavvuf Bahçeleri adlı eserlerini sadeleştirerek yeniden yayımlaması dikkat çekicidir. Hulasa, Necip Fazıl ve tasavvuf oldukça geniş mülahazaları gerekli kılan genel bir başlıktır. Lakin burada özellikle o ve ben adlı eserinden hareketle bağlanma kavramından yola çıkarak bazı mülahazalar yaptık. Bu mülahazalardan hareketle şunları söylemek icap eder. Necip Fazıl'ın şiirleri, her ne kadar tasavvufi hayatı ve kültürü tanıma öncesi ve sonrası şeklinde iki vadide gelişse de, onun evvelki şiirlerinde de mistik muhayyilenin izlerine rastlamak imkan dahilindedir. Özellikle bağlanma sürecinden itibaren dini duygu ve düşünceyi sanatının temel sahibi olarak görmüştür. Meşruiyet süreciyle birlikte ötekileştirilen, tahkir ve tezyif edilen dini tasavvufi edebiyatın hizmetkarı ve müdafisi olmuştur. Tasavvufi eserleri, irfani edebiyatın türlerini yeniden canlandırma gayretine işaret eder. Bilhassa siyasi erkin tekkelerin ilgası kanunuyla itibarsızlaştırdığı ve İslamcı anlayışında modern algılarla ötekileştirildiği bir edebi ve kültürel alanı, estetik gayretten ödün vermeden yeniden gündeme getirdi. Evet, Necip Fazıl klasik anlamda bir İslam alimi yahut sufi olarak nitelendirilemez. Fakat bağlanmanın ona kazandırdığı hürriyet fikrinden hareketle dini ve tasavvufi alanda yapılması gerekeni ziyadesiyle yapmıştır. Onun açtığı çığırda Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergileri çıkmış, sanat ve edebiyat alanında uzun soluklu mektepler oluşmuştur. Ruhu şad olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay Vakti dergisinden bugün sizlere Eylül-Ekim 2014 sayısından Bilal Kemikli imzalı Necip Fazıl ve Tasavvuf Kültürü başlıklı bir incelemeyi sizlere aktardık. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.